7. Ünite, diğer kamu görevlileri, askeri personel, hakim, savcılar ve akademik personel. 155. MKAYE bir kaynak. HTTP, 2 nokta üst üste, yumuşak G, yumuşak G, www.tsk.tr, yumuşak G, 3, alt tire, basin, alt tire, yayın, alt tire, FALIYETLERİ, yumuşak G, 3, alt tire, 4, alt tire, TSK, alt tire, HABERLER, yumuşak G, 2012, yumuşak G, TSK, alt tire, haberler, alt tire, 29, nokta, HTM, statü kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları mevcudu, jandarma genel komutanlığı mevcudu, sahil güvenlik komutanlığı mevcudu, genel toplam general, yumuşak G, amiral, 327, 33, 2, 362, subay, 33679, 5495, 194, 39763, ast subay, 71296, 22559, 1401, 95256, uzman jandarma, eksi 24400, 24400, uzman erbaş, 33659, 7214, 589, 41462, sözleşmeli erbaş, yumuşak G, 539, eksi 539, uzman personel toplamı 139559, 1696, 2586, 201782, yedek subay 7371, 776, 21, 8168, erbaş, yumuşak G, 309790, 138, 1932, 1878, 450, 1600 yükümlü personel toplamı 317161, 139708, 1899, 458768, askeri personel toplamı 456661, 199, 1404, 4485, 660550, sivil memur işçi 49203, 3762, 889, 53854, genel toplam 505864, 203166, 5374, 714404, tablo 7.1 2012 Mart ayı itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tabloda görüldüğü gibi 2012 Mart ayı itibarıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudu 714.404'tür. Bunların 201.782'sini askeri personel, 458.768'ini yükümlüler ve 53.854'ünü ise sivil memur ve işçiler oluşturmaktadır. Statü hukukuna bağlı subay ve ast subayların genel rejimi ve hizmeti alınması. Statü hukukuna bağlı subay ve ast subayların personel rejimi, devlet memurları kanununa bağlı memurlarınki gibi rütbe sınıflandırması esasına dayanmaktadır. Ancak sözleşmeli subay ve ast subayların personel rejimi, kadro sınıflandırmasına dayanır. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, subayların, ast subayların ve askeri öğrencilerin yetiştirilmelerini, sınıflandırılmalarını, görev ve yükümlülüklerini, terş ve taltişeri ile her türlü özlük haklarını düzenler. Madde 2, subay ve ast subayların görev ve sorumlulukları ise 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve 1961 tarihli Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği ile hüküm altına alınmıştır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde askeri hakim, savcı, öğretim üyesi, doktor gibi mesleklerin özlük işleri, askeri hizmetlerin gerekleri doğrultusunda yasalarla özel olarak düzenlenmiştir. Belirtmek gerekir ki, 1982 Anayasası'nın 68. maddesine göre, Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi partilere üye olamazlar. Silahlı Kuvvetleri mensupları aynı zamanda sendikaya üye olamazlar. Statü hukukuna bağlı muvazzaf, subay ve ast subaylar iki kaynaktan temin edilirler. Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullar. Subayların temin edildiği birinci kaynak harp okullarıdır. Harp okulları, yukarıda belirttiğimiz gibi harp okulları kanununa göre kurulmuştur. Harp okulları, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren ve subay yetiştiren kurumlardır. Günümüzde 3 harp okulu bulunmaktadır. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu. Harp Okulları Kanunu'na göre, Harp Okulu şöyle tanımlanmıştır. Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu olup, kuvvet komutanlıklarının kuruluşunda, Atatürk ilkelerine bağlı ve askeri değerleri haiz muvazzaf subay yetiştiren, lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bilimsel özelliğe sahip bir yüksek öğretim kurumudur. Madde 3, Harp Okullarında eğitim, lisans düzeyinde ve parasız yatılı olarak yapılır. Ayrıca bu kurumlar bünyesinde lisansüstü eğitim de verilmektedir. Öğrencilerin yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Bu kurumlardan mezun olan öğrenciler, teğmen rütbesi ile silahlı kuvvetlere atanırlar. Madde 37 Yumuşak GD, harp okullarının esas öğrenci kaynağı askeri liselerdir. Ancak, ihtiyaç halinde, ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil liseleri bitiren ve yönetmelikte belirtilecek şartları taşıyan öğrenciler de harp okullarına alınırlar. Harp okullarının esas öğrenci kaynağı olan askeri liseler, 2008 tarihli Türk Silahlı Kuvvetleri Orta Öğretim Okulları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre madde 14 Türk Silahlı Kuvvetleri Orta Öğretim Okullarına giriş aşamaları şunlardır. 1. Sınav, 2. Ön sağlık muayenesi, 3. Bedeni yetenek sınavı, 4. Mülakat, 5. Yalnızca Hava Kuvvetleri Komutanlığından ve hesabına öğrenim görecek öğrenciler için psikoteknik testi, 6. Yalnızca Bando Astsubay Hazırlama Okulu için müzik yeteneği testi, 7. Sağlık muayenesi ve benzeri seçim aşamalarıdır. Okullara giriş için gerekli koşullar şunlardır. A. Sosyal durumu ile ilgili koşullar. 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak. 2. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin. A. Tutum ve davranışları ile kanun dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş. Bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışma. 156 kamu personel hukuku statü hukukuna bağlı subay ve astsubayların personel rejimi, devlet memurları kanununa bağlı memurlarınki gibi rütbe sınıflandırması esasına dayanmaktadır. Ancak sözleşmeli subay ve astsubayların personel rejimi, kadro sınıflandırmasına dayanır. Olması. B. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak şekilde hareketlerde bulunmamış olması. C. Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması. Ç. Belirli suçlardan dolayı hükümlü bulunmaması veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 3 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir şeyden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmaması. D. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonuçları ile adli sicil kayıtlarının olumlu olması. 3. Evli, dul, nişanlı olmamak. 1. Kadınla nikahsız birlikte yaşamamak. 4. Okul idaresine karşı sorumluluğu yüklenen bir veli göstermek. B. Öğrenim durumu ile ilgili koşullar. 1. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ilk öğretim okulları ile bu okullara denkliği kabul edilmiş yabancı ilk öğretim okullarından sınava giriş yılında doğrudan mezun olmak. 2. Belirlenecek ilk öğretim mezuniyet puanı notuna sahip olmak. 3. Yurt dışında eğitim görüp mezun olan adaylar için sınava giriş yılında doğrudan mezun olmak, bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığı ve ilk öğretim okulları ile denkliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylı bir belgeye sahip olmak. 4. Herhangi bir nedenle ilk öğretim okullarından çıkarılmamış olmak. C. Sağlık, yaş, boy ve ağırlık ile ilgili koşullar. 1. İlgili yönetmelikle belirlenmiş boy, ağırlık ve ön sağlık niteliklerine sahip olmak. 2. Sağlık raporu almak. 3. Giriş yılında en az 13, en çok 16 yaşında olmak. Statü hukukuna bağlı istihdam edilen astsubayların kaynağı astsubay meslek yüksekokullarıdır. Bu okullara ilişkin esaslar, 4752 sayılı astsubay meslek yüksekokulları kanunu ile düzenlenmiştir. Astsubay meslek yüksekokulları 2 yıllık ön lisans eğitimi verirler. Eğitim, parasız yatılı olarak yapılır. Öğrencilerin yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları, devlet tarafından karşılanır. Astsubay meslek yüksekokullarının öğrenci kaynakları, astsubay hazırlama okulları mezunları ile yüksekokullar bağlı olduğu komutanlıklar tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanı tarafından onaylanan sivil lise ve denge okullar mezunlarıdır. Astsubay meslek yüksekokullarının kaynağını oluşturan astsubay hazırlama okulları, yukarıda belirttiğimiz 2008 tarihli Türk Silahlı Kuvvetleri Orta Öğretim Okulları Yönetmeliğine bağlı olarak işlevini yürütürler. Statü hukukuna bağlı olarak subayların hizmete alınmasında ikinci kaynak fakülte ve yüksekokul mezunlarının subay olarak atanmasıdır. Burada farklı usuller söz konusudur. İlk olarak, ihtiyaç duyulan sınıfçılarda muvazzaf subay yetiştirilmek üzere Genelkurmay Başkanlığı'nın izni ile silahlı kuvvetler hesabına yabancı devlet harp okullarında askeri öğrenci okutulabilir. İkinci olarak, liseleri bitirerek fakülte ve yüksekokullara devam hakkını kazanmış olanlar ile fakülte veya yüksekokullarda okudukları sınıfı başarı ile geçenlerden lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda lise menşeli olmak koşuluyla silahlı kuvvetleri namına okumak isteyen öğrenciler seçildikleri takdirde, yurt içi ve yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullarda askeri öğrenci olarak öğrenim yaparlar. Üçüncü olarak, en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar, yasada belirlenen koşullar doğrultusunda, lüzuma göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harp okullarında yetiştirilemeyen ya da yeterince yetiştirilemeyen sınırlarda subaylığa atanırlar. Dördüncü olarak, en az 4 yıl süreli fakülte ya da yüksek okulları bitirip Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerlik hizmetine başlayanlardan subaylığa geçmek isteyenler, belirli koşullar ve ihtiyaç dahilinde subaylığa atanırlar. Ayrıca belirtmek gerekir ki, fakülte veya yüksek okul mezunları arasından, ihtiyaç ve belirli koşullar çerçevesinde statü hukukuna bağlı ast subaylar da atanabilir. 7. Ünite, diğer kamu görevlileri, askeri personel, hakim savcılar ve akademik personel. 157. Statü hukukuna bağlı subay ve ast subayların yükselme, sicil ve maaş rejimi. Subayların yükselme rejimi, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile düzenlenmiştir. Subayların yükselme rejimi, önem sırasına göre, kıdem, eğitim ve başarı esasına dayalıdır. Subaylar bu esaslar çerçevesinde en düşük rütbeden göreve başlayarak belirli koşullar çerçevesinde yukarı rütbelere doğru yükselirler. Subayların ne yükselme rejimi, aşağıdan yukarıya doğru 3 farklı usul ve esasa bağlıdır. Asteğmenden albaya kadar olan rütbeler farklı, general, amiraller ayrı bir usulde, mareşal, büyük amiraller ise daha farklı bir usule tabidir. Subaylar, aynı zamanda, yasada belirlenen koşullara göre, kademe ilerlemesi sistemine tabi olarak ilerlerler. Ancak, general ve amirallerin kademe ilerlemesi yapılmaz. Subaylığa atanma ve rütbe terş, ilgili kuvvet komutanının jandarma subayları için jandarma genel komutanının, sahil güvenlik subayları için sahil güvenlik komutanının, tekliş ve genelkurmay başkanının lüzum göstermesi üzerine, Milli Savunma Bakanı, jandarma ve sahil güvenlik subayları için İçişleri Bakanı ile Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile yapılır. Subayların terşleri, her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır. Mareşal ve büyük amirallik rütbeleri, savaşta olağanüstü yararlıkları görülen hayattaki veya ölmüş orgeneral veya oramirallere yasa ile verilir. Subayların yükselmelerinde, belirli rütbelerde bekleme esası vardır. Tabloda görüldüğü gibi, her rütbede subayların belirli yıllar normal bekleme süreleri bulunmaktadır. Subay sicil yönetmeliğine göre, normal bekleme süresi, subayların rütbe terşlerine hak kazanabilmeleri için her rütbede bekleyecekleri süreyi ifade eder. Normal bekleme süreleri dışında subayların en az bekleme süreleri yasa ile belirlenmiştir. Buna göre, A. Fakülte ve yüksek okulları bitiren subayların harp okulu öğrenim süresinden yıl olarak okudukları öğrenim süreleri, rütbe bekleme sürelerinden düşülür. Bu subayların harp okulunu bitirmiş ensari ile nasıpları birleşinceye kadar hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikle saptanır. B. Savaşta veya milletler arası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Başkanlığı'nın göstereceği lüzum üzerine Milli Savunma Bakanı'nın tekliş ve bakanlar kurulu kararı ile barış zamanına ait normal bekleme süreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme neticesinde bir yıldan artan miktarlar tam yıla çıkarılır. C. Üstün başarı kıdemi alan üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların normal bekleme rütbeyi normal bekleme süresi asteğmen 8 ay, teğmen 3 yıl, üsteğmen 6 yıl, yüzbaşı 6 yıl, binbaşı 5 yıl, yarbay 3 yıl, albay 5 yıl, tuğgeneral, tuğamiral 4 yıl, tümgeneral, tümamiral 4 yıl, korgeneral, koramiral 4 yıl, orgeneral, oramiral 4 yıl. 158 Kamu Personel Hukuku Tablo 7.2 Subayların rütbeleri ve normal bekleme süreleri 1 yıl eksiktir. Subayların en çok bekleme süreleri yasa ile düzenlenmiştir. Bu çerçevede, öğrenim süreleri 4 yıldan az olan yüksek okul mezunu subayları ne teğmenlik bekleme süreleri, harp okulu mezunu emsalleri kendilerine yetişinceye kadar devam eder. Diğer yandan, subayların normal bekleme sürelerinin dışında rütbelerinde en çok kalabilecekleri süre, teğmen ve üsteğmenlikte o rütbenin yaş haddine kadar, diğer rütbelerde ise yüzbaşılar için subaylıktaki 21, binbaşılar için subaylıktaki 22. ve yarbaylar için subaylıktaki 25. Şili hizmet yılını dolduruncaya kadar olan süredir. Ast subaylıktan subay olan ve yüzbaşılığa yükselenlerin en çok bekleme süresi bu rütbenin yaş haddine kadardır. Yasa ile belirlenmiş bazı durumlardaki süreler, subayların kıdemlerinden düşülür ya da eklenerek kıdem verilir. Örnek olarak, belirli suçlarda tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreleri, açıkta geçen süreleri, şarda ya da izin tecavüzünde geçen süreler kıdemden düşülür. Yine subaylara, belirli durumlarda kıdem verilir. Örnek olarak belirli koşullarda, lisansüstü eğitime kıdem verilir. General ve amirallerin üst rütbeye terşleri, farklı esas ve usullere tabidir. Bu çerçevede, general ve amirallerin üst rütbeye terşlerinin koşulları şunlardır. Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak. Rütbeye mahsus en az bir yıllık sicili bulunmak, üst rütbe kadrosunda yasa ile belirlenmiş oranlar içinde açık bulunmak, yüksek askeri şura tarafından yasada belirlenen esaslara göre seçilmiş olmak, subay sicil yönetmeliğinde belirtilen kıta hizmetini yapmış olmak, ayrıca kor general ve kor amiralliğe yükselebilmek için harp akademileri öğrenimini başarı ile bitirmiş bulunmak ve aynı zamanda kara kuvvetlerinde muharip sınıfı general, deniz kuvvetlerinde güverte veya deniz sınıfı amiral ve hava kuvvetlerinde pilot sınıfı general olmak gerekir. As subayların atama ve rütbe terşleri, ilgili kuvvet komutanı, jandarma genel komutanı veya sahil güvenlik komutanının tekliş ve genelkurmay başkanının lüzum göstermesi üzerine Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanı'nın onayı ile yapılır. As subayların normal bekleme süreleri rütbeye göre değişmektedir. As subayların normal bekleme süreleri dışında en az ve en çok bekleme süreleri yasa ile düzenlenmiştir. As subayların yasa ile belirlenmiş durumlardaki süreler kıdemlerinden düşülür ya da eklenerek kıdem verilir. Subaylarının sicil rejimi, 1998 tarihli subay sicil yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Yönetmelikte ayrıca subayların yükselme rejimi, hizmetle ilişkisinin kesilmesi, yüksek askeri şuranın çalışma usul ve esasları ile astsubaylıktan subay olma şartları yer almaktadır. Astsubaylarının sicil rejimi 1998 tarihli astsubay sicil yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Bu yönetmelikte ayrıca astsubayların yükselme ve hizmetle ilişkisinin kesilmesi konuları yer almaktadır. Subay ve astsubayların maaş rejimi, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile düzenlenmiştir. Subay ve astsubayların maaş rejiminin genel olarak memur maaş rütbe normal bekleme süresi astsubay çavuş 3 yıl astsubay kıdemli çavuş 3 yıl astsubay üst çavuş 6 yıl astsubay kıdemli üst çavuş 6 yıl astsubay baş çavuş 6 yıl astsubay kıdemli baş çavuş 6 yıl 7 ünite diğer kamu görevlileri askeri personel hakim savcılar ve akademik personel 159 tablo 7.3 astsubayların rütbeleri ve normal bekleme süreleri rejimi ile benzer ilke ve esaslara sahiptir. Maaşın unsurları, memur maaş rejimi gibi, gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, ek gösterge aylığı, yan ödemeler ve sosyal nitelikli ödemelerden oluşur. Subay, astsubay ve diğer askeri personelin kendilerine ait aylık gösterge tabloları bulunmakta. Bu kişiler, devlet memurları kanunundaki aylık maaş gösterge tablosuna bağlı değillerdir. Subay ve astsubay ve diğer askeri personelin memurlar gibi tek bir aylık gösterge tablosu bulunmamakta. Subaylar, astsubaylıktan subaylığa geçenler, astsubaylar, uzman jandarmalar için ayrı aylık gösterge tabloları bulunmaktadır. Ek gösterge cetvelleri de yine farklılaşmıştır. Diğer yandan, subay ve astsubay maaş tutarlarının hesabı için gösterge tablolarındaki gösterge rakamlarının çarpılacağı katsayı, devlet memurları için tespit edilen katsayıdır. Subay ve astsubayların yan ödeme düzeninde, memurlarla benzer tazminat ve zamlar yanında, örnek olarak, makam tazminatı, görev tazminatı, temsil tazminatı, yabancı dil tazminatı, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, temininde güçlük zammı, mali sorumluluk zammı, askerlik hizmetine özgü zam ve tazminatlarda bulunmaktadır. Örnek olarak, 1982 tarih ve 2629 sayılı uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetleri tazminatı kanunu askerlik hizmetlerine özgü tazminatların bir bölümünü düzenlemiştir. Aynı biçimde, askeri personele, hizmet tazminatı, tayin bedeli, Kıbrıs tazminatı, ekdim tazminatı ödenir. Diğer yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan madde 49, kadrosuzluk tazminatı yine askeri personele özgü ödemelerdendir. Subay ve astsubaylara ödenen sosyal nitelikli ödeme ve yardımlar, memurlara ödenenlerle benzer niteliktedir. Ayrıca, askeri personelin memurlardan farklı kimi sosyal hak ve yardımları yasalarla tanınmıştır. Yasalarla belirlenen biçimde şehit olan askeri personelin varislerine nakdi yardım yapılması yanında, yakınlarına yasalarla düzenlenen hak ve yardımlar sağlanmaktadır. Diğer yandan, sakat kalan askeri personele sosyal hak ve yardımlar sağlanmaktadır. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri için hizmet kanununda, ordu pazarları, ordu evleri ve dinlenme kampları gibi sosyal nitelikli haklar yer almaktadır. Statü hukukuna bağlı subay ve astsubayların hizmetle ilişkisinin kesilmesi statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilen subayların ve astsubayların hizmetle ilişkisinin kesilmesi belirli durum ve koşullara bağlıdır. Bu durum ve koşullar, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve buna bağlı olarak kabul edilen Subay Sicil Yönetmeliği ile Astsubay Sicil Yönetmeliği'nde hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, Askeri Ceza Kanunu'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası ve belirli suçlardan mahkumiyet durumunda hizmetle ilişkinin kesilmesi durumu belirlenmiştir. Bu çerçevede, statü hukukuna bağlı subayların hizmetle ilişkisinin kesilmesi, istifa, emekliye ayrılma, kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik ya da ahlaki durum, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası sonucu, belirli suçlardan mahkumiyet ve ölümün nedenleriyle ortaya çıkmaktadır. Astsubayların hizmetle ilişkisinin kesilmesinde ise, kadrosuzluk dışında diğer nedenler subaylarınkine paralel düzenlenmiştir. 1. İstifa. Subay ve astsubaylar, kendi isteği ile istifa edebilirler. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na göre, subay ve astsubaylar, atandıkları tarihten itibaren 10 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler. 2. Emekliye ayrılma. Subay ve astsubaylar, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen koşulları sağladıkları takdirde kendi istekleriyle, yaş haddi, malullük nedenlerinden biri ile emekliye ayrılabilirler. 160 Kamu Personel Hukuku Statü Hukukuna bağlı subayların hizmetle ilişkisinin kesilmesi, istifa, emekliye ayrılma, kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik ya da ahlaki durum, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası sonucu, belirli suçlardan mahkumiyet ve ölümün nedenleriyle ortaya çıkmaktadır. Astsubayların hizmetle ilişkisinin kesilmesinde ise kadrosuzluk dışında diğer nedenler subaylarınkine paralel düzenlenmiştir. 3. Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik ya da ahlaki durum nedeniyle hizmetle ilişkinin kesilmesi. Rütbelerdeki yığılmaları önlemek, rütbe ters şartlarına haiz subaylara kadro açılması maksadıyla yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albaylar, müteakip maddelerdeki esaslara göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilir. Bekleme süreleri sonunda terş ettirilemeyen general ve amiraller de emekliye sevk edilirler. Yapılan sicil değerlendirmesine göre, sicil notları belirli oranının altında olan subaylar yetersizlik nedeniyle emekliye sevk edilir. Aynı biçimde, belirli koşullar çerçevesinde kendisinden istifade edilemez kabul edilen subaylar hakkında emeklilik işlemi yapılır. Yasa ve buna bağlı olarak subay sicil yönetmeliğinde belirlenen sebeplerden biri ile disiplinsizlik veya ahlaki durumları gereği Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kalmaları, bulunduğu rütbeye veya bir önceki rütbesine ait bir veya birkaç belge ile anlaşılıp uygun görünmeyenler hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik işlemi yapılır. 4. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarma cezası sonucu hizmetle ilişkinin kesilmesi. Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı hallerde subay, astsubay, uzman jandarmalar ve özel kanunlarında bu cezanın uygulanacağı belirtilen asker kişiler hakkında, askeri mahkemeler veya adliye mahkemelerince asıl ceza ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarma cezası da verilir. Bu konu mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa dahi, silahlı kuvvetlerden çıkarmayı gerektirir. Buna göre, a. Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere ölüm, ağır hapis, bir seneden fazla hapis cezası ile hükümlülük halinde, b. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı işas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle hükümlülük halinde bu durum ortaya çıkar. 5. Belirli suçlardan mahkumiyet nedeniyle hizmetle ilişkinin kesilmesi. Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere, askeri mahkemelerce 3 aydan fazla hapis cezası ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilebilir. 6. Ölümü. Ölüm durumunda hizmetle ilişkisi kesilir. Hakim ve savcıların personel rejimi, hakim ve savcılar, adalet hizmetlerini yürüten personeldir. Adalet hizmetleri, hakim ve savcılar yanında, devlet memurları kanununda hüküm altına alınan statülerdeki personel eliyle yürütülür. Hakim ve savcılar, Türk kamu personel rejimi içerisinde diğer kamu görevlileri olarak sınıflandırdığımız kesim içerisinde yer alırlar. Hakim ve savcıların personel rejimi, genel memurluk rejiminden ayrı olarak, 1982 Anayasası'nın koyduğu anayasal ilkeler çerçevesinde, 1983 tarih ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile düzenlenmiştir. Hakim ve savcıların personel rejiminin karar ve yönetim organı ise, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'dur. Bu kurulun işleyiş ve esasları, 2010 tarih ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile hüküm altına alınmıştır. Hakimler ve Savcılar Kanunu, hakim ve savcıların genel personel rejimini düzenlemekle birlikte, yüksek yargı organlarının başkan ve üyelerinin aylık, ödenek, mali ve sosyal hakları da Hakimler ve Savcılar Kanunu ile belirlenmiştir. Aşağıda ayrıntılarını göreceğimiz üzere, bu kişilerin diğer özlük işleri ise kendi yasalarına tabidir. 2010 yılı rakamlarına göre, Türkiye'deki hakim ve savcı sayısı 12.546'dır. 7. Ünite, diğer kamu görevlileri, askeri personel, hakim savcılar ve akademik personel, 161 hakim ve savcılara ilişkin anayasal ilkeler ve genel rejim, hakim ve savcıların genel personel rejimi, hakimler ve savcılar kanunu ile düzenlenmiştir. Rejimin genel yönetimi ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yürütülmektedir. Hakim ve savcılar, statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilmektedirler. Bu olgu, 1982 Anayasası tarafından da ilki olarak kabul edilmiştir. 1982 Anayasası hakim ve savcılık mesleği ve genel personel rejimi üzerine anayasal ilkeler kabul etmiştir. Madde 138, 139, 140 Hakim ve savcıların personel rejimi, 1982 Anayasası'na göre hizmetin niteliğine dayanan iki ilke üzerine inşa edilmiştir. Bunlar, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatıdır. 1982 Anayasası'nın mahkemelerin bağımsızlığı kenar başlıklı 138. maddesinin 1 ve 2. fıkralarında, hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz hükümleri kabul edilmiştir. 1982 Anayasası'nın hakimlik ve savcılık teminatı kenar başlıklı 139. maddesinde hakimlerin ve savcıların azledilemeyeceği, yasa ile belirlenen yaştan önce emekli edilemeyeceği, mahkemenin ya da kadrosunun kaldırılması durumunda hiçbir özlük hakkından yoksun bırakılamayacağı hüküm altına alınarak güçlü bir statü güvencesine sahip kılınmışlardır. 1982 Anayasası'nda hakim ve savcıların hizmetle ilişkisinin kesilmesi, 3 koşula bağlanmıştır. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılması ya da meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilmesidir. Anayasanın bu hükmü çerçevesinde, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 3. kısmının üst başlığı hakimlik ve savcılık teminatıdır. Aynı başlıklı, 44. maddede, hakimler ve savcılar azledilemezler. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması nedeniyle de olsa aylık ve ödeneklerinden ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamazlar. Kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevk olunamazlar. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar ve meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır hükmü kabul edilmiştir. 1982 Anayasası'nın hakimlik ve savcılık mesleği kenar başlıklı 140 maddesinde, hakim ve savcılık mesleği ve personel rejimine ilişkin temel ilkeler kabul edilmiştir. Bu ilkeler şunlardır. Hakimler ve savcılar adli ve idari yargı hakim ve savcıları olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten hakim ve savcılar eliyle yürütülür. Hakimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ederler. Hakim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. Hakimler ve savcılar 65 yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Askeri hakimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir. Hakimler ve savcılar, yasada belirtilenlerden başka, resmi ve özel hiçbir görev alamazlar. 162. Kamu personel hukuku hakim ve savcıların genel personel rejimi, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile düzenlenmiştir. Rejimin genel yönetimi ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yürütülmektedir. Hakim ve savcıların personel rejimi, 1982 Anayasası'na göre hizmetin niteliğine dayanan iki ilke üzerine inşa edilmiştir. Bunlar, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatıdır. 1982 Anayasası'nın 139 maddesi, hakimlik ve savcılık teminatı, hakimler ve savcılar azledilemez. Kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. Hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı'na bağlıdırlar. Hakim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idari görevlerde çalışanlar, hakimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler. Bunlar, hakimler ve savcılara ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilirler. Hakimlere ve savcılara tanınan her türlü haklardan yararlanırlar. Anayasa, hakim ve savcıları tek bir küme olarak ele alırken, ilgili yasalarda yüksek mahkemelerin başkan ve üyeleriyle tetkik hakimlerinin bazı özlük işleri ayrı rejimler olarak düzenlenmiştir. Öncelikle genel olarak, Hakimler ve Savcılar Kanunu, adli ve idari yargı hakim ve savcıların personel rejimini düzenlemiştir. Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üyelerinin aylık, ödenek, mali ve sosyal hakları Hakimler ve Savcılar Kanunu'na tabidir ve bunlar dışındaki özlük işleri, yüksek mahkemelerin kendi yasalarında belirlenmiştir. Ayrıca, bu kurumların yasalarında düzenlenmeyen başkan ve üyelerine ait özlük işlerinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Diğer yandan, Yargıtay ve Danıştay Tetkik Hakimleri, Hakimler ve Savcılar Kanunu'na tabidirler. Ayrıca tetkik hakimlerinin kurumların yasalarında düzenlenen özlük işleri bulunmaktadır. Bu yasalarda düzenlenmeyen özlük işleri ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yürütülür. Anayasa Mahkemesi'nin başkan ve üyelerinin özlük işleri, 2011 tarih ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanun ile düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin meslek mensupları olan raportör ve raportör yardımcılarının özlük işleri de Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanun ile belirlenmiştir. Sayıştay, 1982 Anayasası ile yüksek mahkemeler arasında sayılmıştır. 1982 Anayasası'na göre, Sayıştay meslek mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, diğer özlük işleri ve başkan ve üyelerinin teminatları yasa ile düzenlenir. 2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 63. maddesi ile de aylık, ödenek, mali, sosyal, emeklilik ve diğer hakları ile teminatları bakımından Sayıştay'ın ne başkan, daire başkanı ve üyelerinin Yargıtay'daki başkan ve üyeler, diğer meslek mensuplarının ise benzer görülen hakimler hakkındaki hükümlere tabi oldukları belirlenmiştir. Sayıştay denetçi yardımcıları ise hakim ve savcı adayları gibi aylık ve ek ödeme alırlar. Ayrıca, Sayıştay Kanunu'nda hüküm bulunmayan durumlarda, meslek mensuplarının aylık, ödenek, mali, sosyal, emeklilik ve diğer hakları ile diğer hususlara ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun uygulanacağı da hüküm altına alınmıştır. Hakimler ve Savcılar Kanunu ile hakim ve savcıların atanmaları, hak ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri veya kişisel suçlarından dolayı soruşturma yapılması ve yargılamalarına karar verilmesi, meslekten çıkarılmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri, meslek içi eğitimleri ve diğer özlük işleri düzenlenmiştir. Madde 1. Hakimler ve Savcılar Kanunu ile hakim ve savcıların personel rejimi düzenlenmiş, ancak bazı durumlara ilişkin olarak ya da hüküm bulunmayan hallerde devlet memurları kanununun uygulanacağına hükmedilmiştir. Bu hükümleri şöyle sıralayabiliriz. Adaylık, madde 7, göreve başlama süresi, madde 9a, başka iş ve görevler alınması, madde 48, yurt dışında eğitim ve mali haklar, madde 49, çalışma saatleri, madde 54, izinler, madde 56, diğer sosyal yardımlar, madde 111. Ayrıca belirtmek gerekir ki yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar sendikaya üye olamazlar. 7. Ünite, diğer kamu görevlileri, askeri personel, hakim savcılar ve akademik personel, 163, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, HSYK, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, HSYK, hakim ve savcıların personel rejimini düzenleyen ve yöneten anayasal bir kuruldur. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, daireler esası ile çalışan bağımsız bir kuruldur. Kurul, hakim ve savcıların kendi aralarında seçeceği üyeler yanında, atanmış üyelerden oluşturur. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun kuruluşu ile çalışma usul ve esasları, 2010 tarih ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile düzenlenmiştir. Yasada, kurulun bağımsızlığı vurgulanmıştır. Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, kuruluna emir ve talimat veremez. Madde 3, kurulun çalışma esasları, anayasal ilkeler çerçevesindedir. Kurul, mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatı esaslarını gözeterek adalet, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde görev yapar. Madde 3, hakim ve savcıların personel rejiminin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, HSYK, tarafından düzenlenmesi ve yönetilmesinin mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik teminatı anayasal ilkeleri ile bağı nedir? Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Anayasa, Madde 159 ve ilgili yasanın hükümleri çerçevesinde 22 asıl ve 12 yedek üyeden oluşur. Kurulun başkanı, Adalet Bakanı'dır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı, kurulun doğal üyesidir. Kurulun 4 asıl üyesi, hakimlik mesleğine alınmasına engel bir hali olmayan, yüksek öğretim kurumlarının hukuk dalında en az 15 yıldan beri görev yapan öğretim üyeleriyle meslektaşıyan 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca, 3 asıl ve 3 yedek üyesi, Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca, 2 asıl ve 2 yedek üyesi, Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca, 1 asıl ve 1 yedek üyesi, kendi üyeleri arasından Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca, 7 asıl ve 4 yedek üyesi 1. sınıf olup, 1. sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından adli yargı hakim ve savcılarınca, 3 asıl ve 2 yedek üyesi 1. sınıf olup, 1. sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından idari yargı hakim ve savcılarınca 4 yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler ve kurula üye seçimlerinde oy kullanabilirler. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun temel görevi, hakim ve savcıların personel rejimini düzenlemek ve yönetmektir. Yasada personel rejiminin genel sorumlusunun kurul olduğu ve genel yetkinin kurulda olduğu açıkça hüküm altına alınmıştır. Kanunlarda açıkça bakanlığa verilenler dışında, hakim ve savcıların tüm özlük işleri, kurul tarafından yerine getirilir. Madde 4 yumuşak G2, kurulun genel olarak görevleri şunlardır. Madde 4 yumuşak G1, 1. Adalet Bakanlığı'nın, 1. mahkemenin kaldırılması ya da yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki teklişlerini karara bağlamak. 2. Hakim ve savcılarla ilgili olarak şu işlemlerini yapmak. A. Mesleğe kabul etme. B. Atama ve nakletme. C. Geçici yetki verme. D. Her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma. E. Kadro dağıtma. F. Meslekte kalmaları uygun görünmeyenler hakkında karar verme. G. Disiplin cezası verme. H. Görevden uzaklaştırma. 3. Bakanlık merkez, bağlı ve ilgili kuruluşları ile uluslararası mahkemeler veya kuruluşlarda görev yapan hakim ve savcılar. Geçici yetki veya görevlendirme ile başka bir kurum, kurul veya kuruluşta çalışan hakim ve savcılar. İdari Göz 64 Kamu Personel Hukuku, MKAVE 2 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, HSYK, hakim ve savcıların personel rejimini düzenleyen ve yöneten anayasal bir kuruldur. Revleri yönünden savcılar, komisyon işlerine yönelik görevleri yönünden Adalet Komisyonu Başkan ve üyeleri hariç olmak üzere, hakim ve savcıların görevlerini, yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere, hakimler için idari nitelikteki genelgelere uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek, görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icablarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek. 4. Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç olmak üzere hakimlerin idari görevleri ile delilleri değerlendirme ve suçu niteleme yetkisi hariç olmak üzere savcıların adli görevlerine ilişkin konularda genelge düzenlemek. 5. Yargıtay ve Danıştay'a üye seçmek. 6. Anayasa ve yasalarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz. Dolayısıyla kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışında diğer kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun teşkilatı, başkanlık, başkan ve başkan vekili, genel kurul, daireler ve hizmet birimlerinden genel sekreterlik ve teftiş kurulu oluşur. Kurulun görevleri yasa ile belirlenmiş 3 dairesi vardır. Hakim ve savcıların hizmete alınması, mesleğe kabulü, hakim ve savcıların hizmete alınması, mesleğe kabulü, sınav, adaylığa atanma, eğitim, mesleğe giriş aşamalarından oluşur. Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre sınav, yazılı yarışma sınavı ve mülakat aşamalarından oluşur. Sınav süreci Adalet Bakanlığı tarafından yürütülür. Her yıl alınacak aday sayısı, avukatlık mesleğinden alınacaklarla birlikte Türkiye Adalet Akademisi'nin görüşü alınmak suretiyle kadro ve ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığı tarafından tespit edilir. Yazılı yarışma sınavı, Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre ÖSYM tarafından yapılır. Mülakat kurulu, Adalet Bakanlığı müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlığında, teftiş kurulu başkanı, ceza işleri, hukuk işleri ve personel genel müdürleri ile Türkiye Adalet Akademisi yönetim kurulunun her sınav için kendi üyeleri arasından belirleyeceği 2 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Doktora yapanlar, yalnızca mülakata tabi tutulurlar. Sınavda başarılı olanlar, adaylığa atanırlar. Adaylar, devlet memurları kanunundaki genel idare hizmetleri sınıfına dahil olup, hakimlik ve savcılığın sınıf ve derecelerine dahil değildirler ve haklarında, devlet memurları kanununun hakimler ve savcılar kanununa aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Adaylığa atanabilmek için gereken koşullar şunlardır. 1. Türk vatandaşı olmak. 2. Giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 3. Adli yargı adayları için. Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak. İdari yargı adayları için. Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak. Hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının %20'sini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren CİA-7. Ünite, diğer kamu görevlileri, askeri personel, hakim savcılar ve akademik personel, 165 sal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak, 4. Kamu haklarından yasaklı olmamak, 5. Askerlik durumu itibarıyla askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazbaşık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak, 6. Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak. 7. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, 3 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iş as gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 3 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir şeyden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak. 8. Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek. 9. Hakim ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak. 10. Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için, yukarıdaki 8 numaralı koşul hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde şilen en az 5 yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle 45 yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak. Adaylık süresi içerisinde adaylar, meslek öncesi eğitime tabi tutulurlar. Bu süreç, 2003 tarih ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu ile düzenlenmiştir. Adayların meslek öncesi eğitim süresi, 2 yıldır. Meslek öncesi eğitim sonunda yazılı sınavda başarılı olan ve mani hali olmayan, ayrıca erkekler için askerliğini yaptığını veya askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyen adayların mesleğe kabullerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca karar verilir. Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre, adaylık dönemini geçirip belirtilen koşullara uygun olarak ehliyetini kanıtlamış olmadıkça, hiç kimse hakimlik ve savcılığa atanamaz. Bu olgu, aynı zamanda hakim ve savcılığın bir kariyer mesleği olduğu ve rütbe sınıflandırması tabi olduğunun bir göstergesidir. Ancak bu genel kuralın istisnası bulunmaktadır. Hakimlik ve savcılık mesleğine, sınav ve adaylık koşuluna uymadan, belirli koşullara sahip öğretim üyeleri kabul edilebilir. Bu çerçevede, hukuk fakültelerinde maddi hukuk ve usul hukuk dallarında hukuk dersi veren profesörler ve doçentler, almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sınıf ve derecedeki adli yargı hakim ve savcılıklarına, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idari ilimler fakültelerinde idare, maliye ve ekonomi dallarında ders veren profesörler ve doçentler, almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sınıf ve derecedeki idari yargı hakim ve savcılıklarına atanabilirler. İstekli öğretim üyelerinin mesleğe alınıp alınmayacakları ve alınmaları halinde girebilecekleri sınıf ve dereceler Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca belli edilir. Hakimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle çekilen veya emekli olanlardan tekrar mesleğe dönmek isteyenler, mesleğe kabulde aranan nitelikleri kaybetmemiş olmaları koşulu ile ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine 166 kamu personel hukuku eşit bir derecenin aynı kademesine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca atanabilirler. Ancak, bu şekilde atanacakların meslekten ayrıldıktan sonra doçentlik veya profesörlükte geçirdikleri sürelerin tamamı, avukatların ise şilen avukatlıkta geçirdikleri sürenin 1/3'ü, hakimlik ve savcılıkta geçmiş sayılmak suretiyle girebilecekleri sınıf ve derecelerin tespitinde değerlendirilir. Bu biçimde yeniden atamalarda, isteklilerin mesleğe alınıp alınmayacakları Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belli edilir. Bu doğrultuda yeniden atananlardan, meslekten ayrılanlar bir daha mesleğe kabul edilemezler. hakim ve savcıların yükselmeleri, maaş rejimi ve disiplin cezaları hakimlik ve savcılık mesleği, 3. sınıf, 2. sınıf, 1. sınıfa ayrılmış ve 1. sınıf olmak üzere 4 sınıfa ayrılır. Hakimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlar, her yıl kademe ilerlemesi ve her 2 yılda bir derece yükselmesi alırlar. Hakim ve savcıların, bulundukları derecenin kademelerinde ilerleyebilmeleri için, bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış olmaları veya çalışmış sayılmaları ile kademe ilerlemesine engel kesinleşmiş mahkeme hükmü veya disiplin cezasının bulunmaması gerekir. Hakim ve savcıların, derece yükselmelerinin yapılabilmesi için, derecesi içinde 2 yıl bulunmuş veya hakimler ve savcılar kanununa göre bulunmuş sayılmaları, yükselmeye engel kesinleşmiş mahkeme hükmü veya disiplin cezalarının bulunmaması, ahlaki gidişleri, mesleki bilgi ve anlayışları, gayret ve çalışkanlıkları, gördükleri işlerin birikmesine sebep olup olmadıkları, çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri, göreve bağlılıkları ve devamları, üst merciler ve müfettişlerce haklarında düzenlenen hal kağıtları ve sicil düşüşleri, kanun yolu incelemesinden geçen işleri, örnek karar ve mütalaaları ve varsa mesleki eser ve yazıları ile katıldıkları meslek içi ve uzmanlık eğitimleri göz önünde tutularak hakimler ve savcılar yüksek kurulunca ilan edilen derece yüksel ilkelerinde aranan koşulları taşımaları gerekir. Hakim ve savcıların birinci sınıfa yükselmesinin usul ve esasları, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda düzenlenmiştir. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yükselmeye layık gördüğü hakim ve savcıları 3 türe ayırır ve kendilerine tebliğ eder. Ayrıca resmi gazetede yayınlanır. Hakim ve savcıların yükselme türleri, yükselmeye layık, tercihli yükselmeye layık ve mümtazen yükselmeye layık olmak üzere 3'e ayrılır. Yükselmeye layık görülmeyen hakim ve savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda belirtilen esas ve usuller göre işlem yapılır. Üniversiteler ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde TODAİ'ye lisansüstü eğitim yapan hakim ve savcılara yasada belirtilen koşullar çerçevesinde kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulanır. Hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılması Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda hüküm altına alınan özel koşullara tabidir. Bu doğrultuda, birinci sınıfa ayrılabilmek için gereken koşullar şunlardır. Birinci dereceye yükselmek, hakimlik ve savcılık mesleğinde 10 yılını doldurmak, bilimsel güç ve yeteneği ile hizmet ve meslekteki başarısına göre emsali arasında temayüz etmiş olmak, ya değiştirme cezası almamış olmak, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması veya derece yükselmesinin durdurulması cezalarını aynı neviden olmasa bile birden fazla almamış olmak, mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görevle ilgili herhangi bir suçtan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak. Meslekte 10 yılı doldurma koşulu, meslekleriyle ilgili alanda ya da Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde TODAİ'ye yüksek lisans yapmış olanlarla, Türkiye Adalet Akademisi'nde bir akademik yıldan az olmamak üzere düzenlenen 7. ünite, diğer kamu görevlileri, askeri personel, hakim savcılar ve akademik personel, 167 hakimlik ve savcılık mesleği, 3. sınıf, 2. sınıf, 1. sınıfa ayrılmış ve 1. sınıf olmak üzere 4 sınıfa ayrılır. Uzmanlık eğitim programını başarıyla tamamlayanlar için 9, meslekleriyle ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlar için 8 yıl olarak uygulanır. Diğer yandan, Şilen avukatlıkta geçen sürenin 3'te 2'si, hakim ve savcı adaylarının Türkiye Adalet Akademisi kanununda belirtilen staj dönemlerini aşan adaylık süreleri, avukatlık stajının 3'te 2'si ve askerlik hizmetinde geçen sürenin yarısı, 1. sınıfa ayrılmaya esas sürenin hesabında dikkate alınır. Ancak 1. sınıfa ayrılabilmek için, her durumda meslekte Şilen 3 ters dönemi çalışmak zorunludur. 1. sınıfa ayrılan hakim ve savcıların listeleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından resmi gazetede yıl içerisinde belirli zamanlarda ilan edilir. Hakim ve savcıların mali hakları, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kesim yanında, Danıştay ve Yargıtay Başkan ve üyelerinin mali hakları da bu yasada yer alır. Danıştay ve Yargıtay Başkan ve üyeleriyle hakim savcıların ne mali hakları, aylık ve yargı ödeneğinden oluşur. 2006 yılından itibaren bu kesimlerin maaş düzeni gösterge katsayı esasına göre belirlenmemektedir. Bu kişilerin maaşı, yasada kıstas aylık olarak nitelendirilen en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında şilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının brüt tutarının unvana göre %100 ile %41 arasındaki oranın ödenmesi esası ile belirlenmektedir. Dolayısıyla Danıştay ve Yargıtay Başkan ve üyeleriyle hakim savcıların maaşları, kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen Başbakanlık Müsteşarı maaşının belirli bir oranını ifade etmektedir. Aynı biçimde, bu kişilere, yukarıdaki esaslara göre ödenmekte olan brüt aylıklarının %10'u tutarında yargı ödeneği verilir. Hakim ve savcılar ile yüksek yargı organlarının başkan ve üyelerinin başka yan ödemeleri de bulunmaktadır. Bunlar, yüksek hakimlik tazminatı, makam tazminatı ve temsil tazminatıdır. Bu tazminatlardan yararlanacaklar ile koşulları, ilgili yasa ve kanunu hükmünde kararnamelerle düzenlenmiştir. Hakim ve savcılara tanınan lojman dışındaki diğer sosyal hak ve yardımlar, memurlara tanınanlarla aynıdır. Hakim ve savcılara, sıfat ve görevleri gereklerine uymayan hal ve hareketlerinin tespit edilmesi üzerine durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından disiplin cezası verilir. Hakim ve savcıların disiplin rejiminin ayrıntıları, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yer almaktadır. Hakim ve savcılara verilebilecek disiplin cezaları ise şunlardır. 1. Uyarma. Görevde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 2. Aylıktan kesme. İzinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın göreve bir veya iki gün gelmeyenlerin aylıklarından her gün için bir günlüğünün kesilmesidir. 3. Kınama. Belli bir eylem veya davranışın kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. 4. Kademe ilerlemesini durdurma. İlgilinin bulunduğu kademede ilerlemesinin bir yıl süre ile durdurulmasıdır. 5. Derece yükselmesini durdurma. İlgilinin bir üst dereceye yükselmesinin 2 yıl süre ile durdurulmasıdır. 6. Yer değiştirme. Bulunulan bölgenin en az bir derece altındaki bir bölge o bölgedeki asgari hizmet süresi kadar kalmak üzere atanmak suretiyle görev yerinin değiştirilmesidir. 7. Meslekten çıkarma. Bir daha mesleğe alınmamak üzere göreve son verilmesidir. 168. Kamu personel hukuku. Hakim ve savcıların hizmetle ilişkisinin kesilmesi. Hakim ve savcıların teminatı anayasa ile Hakimler ve Savcılar Kanunu'nca güçlü güvencelere bağlanmıştır. Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yer alan madde 53. Hakim ve savcıların hizmetle ilişkisinin kesilmesini gerektiren durum ve haller şunlardır. 1. Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre meslekten çıkarılmaları veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilmesi. Hakimler ve savcılar hakkında yasa hükümlerine göre disiplin cezası olarak meslekten çıkarma cezası verildiğinde mesleğe bir daha alınmamak üzere hizmetle ilişkisi kesilir. 2. Haklarında soruşturma ve kovuşturma bulunması halleri hariç olmak üzere mesleğe alınma koşullarından herhangi birini taşımadıklarının sonradan anlaşılması. Açıktır ki hakim ve savcıların mesleğe alınma koşullarından herhangi birini taşımadıklarının sonradan anlaşılması sonucu hizmetle ilişkisi kesilir. 3. Görevdeyken, atanma için gereken ve yasada belirtilen 3 nitelikten herhangi birini kaybetmeleri. Hakim ve savcılar görev yaparken, şu atanma koşullarından bir tanesini kaybederlerse hizmetle ilişkisi kesilir. A. Türk vatandaşı olmak. B. Kamu haklarından yasaklı olmamak. C. Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak. 4. Meslekten çekinmeleri. Hakim ve savcılar, Adalet Bakanlığı'na yazılı olarak başvurmak suretiyle mesleklerinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Ancak hakim ve savcıların çekilmeleri olağan ve olağanüstü durumlarda farklı koşullara bağlıdır. Buna göre olağan koşullarda çekilme isteğinde bulunan, isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Ancak istem tarihinden itibaren bir ay içinde cevap gelmediği takdirde görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretleri ile meslekten çekilenler, Adalet Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler. Ancak olağanüstü hallerde, sıkı yönetim, seferberlik ve savaş halinde o bölgelerde görevli hakim ve savcılar çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerlerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. Buna aykırı hareket edenler, bir daha mesleğe alınmazlar ve kamu kurum ve kuruluşlarında görev alamazlar. 5. Meslekten çekilmiş sayılmaları. Hakim ve savcıların meslekten çekilmiş sayılmaları iki durumda ortaya çıkar. İlk olarak, izinsiz veya kabul edilir mazeretleri olmaksızın, görevlerini terk ederek bu terki kesintisiz 10 gün devam ettirenler veya bir yılda toplam 30 gün göreve gelmeyenler meslekten çekilmiş sayılırlar. İkinci olarak hakim ve savcılar siyasi partilere giremezler, girenler meslekten çekilmiş sayılırlar. 1982 Anayasası'nın 68. maddesine göre, hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, siyasi partilere üye olamazlar. 6. İstek, yaş haddi veya malullük nedenlerinden biriyle emekliye ayrılmaları. Hakim ve savcılar, kendi istekleri, anayasa ve yasada belirtilen 65 yaşını doldurmaları ya da malullük nedenlerinin biriyle emekliye ayrılabilirler. 7. Ölümleri, hakim ve savcıların ölümleri ile hizmetle ilişkileri kesilir. 7. ünite, diğer kamu görevlileri, askeri personel, hakim, savcılar ve akademik personel. 169 akademik personel rejimi akademik personel, yüksek öğretim hizmetlerini yürüten öğretim elemanlarından oluşur. Yüksek öğretim hizmetleri, öğretim elemanları yanında, devlet memurları kanununda belirtilen statülerdeki personel eliyle yürütülür. Akademik personel, 1982 Anayasası'nın 128, 129 ve 130. maddeleri çerçevesinde genel statüsü anayasal olarak hüküm altına alınan ve diğer kamu görevlileri içerisinde yer alan personeldir. Akademik personelin genel statüsü, 1983 tarih ve 2914 sayılı yüksek öğretim personel kanunu ile düzenlenmiştir. Akademik personelin statüsüne ilişkin olarak, bu yasada hüküm bulunmayan durumlarda, 1981 tarih ve 2547 sayılı yüksek öğretim kanunu ile devlet memurları kanunu hükümleri uygulanır. Akademik personele ilişkin anayasal ilkeler ve genel rejim 1982 Anayasası'nın yüksek öğretim kurumları kenar başlıklı 130. maddesi çağdaş eğitim öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler devlet tarafından kanunla kurulur hükmüne amirdir. Bu çerçevede anayasa, yüksek öğretim kurumlarının amacını ve işlevini bu hüküm ile belirlemiştir. Anayasa, yüksek öğretim kurumlarının amacını, çağdaş eğitim öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek ve ülkeye ve insanlığa hizmet etmek. Bu amacı gerçekleştirmek için ise, yüksek öğretim kurumlarını eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık işlevlerine sahip, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliği olan kurumlar olarak belirlenmiştir. Bu kurumlar yasa ile kurulur ve bu hizmetleri ihdas etmek devlete anayasal bir edim olarak yüklenmiştir. Anayasanın yine 130. maddesinde öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yüksek öğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, mali işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversiteler arası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, yüksek öğretim kuruluna ve üniversitelere devletin sağladığı mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir ilkesi kabul edilmiştir. Bu çerçevede, öğretim elemanlarının statüsünün 128. maddede olduğu gibi, yasayla ve öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre düzenlenmesi kabul edilmiştir. Akademik personel görevlerini anayasal ilkeler doğrultusunda kurulmuş olan yüksek öğretim kurumları içerisinde yürütür. Yüksek öğretim kurumları, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri yanında 1982 Anayasası'nın 132. maddesi çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı'na bağlı yüksek öğretim kurumlarından oluşur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı yüksek öğretim kurumları kendi özel yasalarına bağlıdırlar. Ayrıca, Yüksek Öğretim Personel Kanunu'nun 19. maddesine göre, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde TODAİ'ye görev yapan akademik personel, Yüksek Öğretim Personel Kanunu ve Yüksek Öğretim Kanunu'na tabidir. 170 Kamu Personel Hukuku akademik personel, yüksek öğretim hizmetlerini yürüten öğretim elemanlarından oluşur. 2005 tarihli Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde açıkça belirtildiği gibi, vakıf üniversitelerinde görev yapan akademik ve idari personelin çalışma esasları Yüksek Öğretim Kanunu'nda devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personele, maaş ve diğer özlük hakları bakımından ise 4857 sayılı iş kanunu hükümleri uygulanır. Akademik personel rejiminde, Yüksek Öğretim Personel Kanunu ve Yüksek Öğretim Kanunu'na göre, rütbe ve kadro sınıflandırmasına bir arada yer almaktadır. Bu olgunun sonucu olarak akademik personelin bir bölümü statü hukukuna bağlı iken, diğer bir bölümü sözleşme ilişkisi ile çalıştırılır. Bu doğrultuda, profesör, doçent, uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı unvanını taşıyan akademik personel statü hukukuna bağlı olarak görev yaparlar. Yardımcı doçent, öğretim görevlileri, okutman, 33 UA, madde kapsamındaki araştırma görevlileri, 50 yumuşak GD. Maddesi kapsamındaki araştırma görevlileri ise sözleşme ilişkisi ile istihdam edilirler. Ancak kanımızca yardımcı doçentlerin sözleşme ilişkisi ile istihdamı anayasanın 128 yumuşak G1 maddesinin hilafınadır. Diğer yandan, Yüksek Öğretim Kanunu'na göre madde 36 yumuşak G1 öğretim elemanları üniversitede devamlı statüde görev yaparlar. Akademik personelin statüsü 2 yasa ile düzenlenmiştir. Sınıflandırma, aylıkları ve ek göstergeleri, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile sosyal haklardan yararlanması, ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarı, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esasları, Yüksek Öğretim Personel Kanunu. Bunlar dışında kalan, başta görevleri ve atanma koşulları olmak üzere diğer özlük işleri Yüksek Öğretim Kanunu'nda yer alır. Yukarıda belirttiğimiz gibi hüküm bulunmayan durumlarda ise devlet memurları kanunu geçerlidir. Kısaca, akademik personelin sınıflandırılması, mali hakları ile emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esasları Yüksek Öğretim Personel Kanunu, atanma, görev, yetki, yetiştirme, çalışma ve denetim usulleri Yüksek Öğretim Kanunu, diğer özlük işleri devlet memurları kanunu ile düzenlenmiştir. 7. Ünite, diğer kamu görevlileri, askeri personel, hakim, savcılar ve akademik personel, 171, şekil 7.2 akademik personel, öğretim elemanları, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlar, öğretim yardımcıları, araştırma görevlisi, uzman, çevirici, eğitim, öğretim planlamacısı, öğretim görevlisi, okutman, profesör, doçent, yardımcı, doçent, akademik personelin, öğretim elemanlarının, soy ağacı, Yüksek Öğretim Personel Kanunu'na göre, akademik personel, öğretim elemanları, 3 sınıfa ayrılmıştır. Bunlar, öğretim üyeleri sınıfı, profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcıları sınıfıdır. Araştırma görevlileri, uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacıları, Yüksek Öğretim Kanunu'na göre, öğretim üyelerinin kural olarak görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi, devlet memurları kanununa bağlı olan memurlar ile diğer kamu görevlilerinden olan askeri personel ve hakim, savcılardan farklı olarak, 67 yaşını doldurdukları tarihtir. Öğretim elemanları siyasi partilere üye olabilirler. Bu çerçevede, yüksek öğretim kurumlarının öğretim elemanları, siyasi partilere üye olabilirler. Yüksek öğretim kurumlarındaki görevlerini aksatmamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla, siyasi partilerin merkez organları ile onlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alabilirler. Şu kadar ki, bu durumdaki öğretim elemanları, Yüksek Öğretim Kurulu ve Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar. Onların yardımcılıklarına seçilemezler. Siyasi partilere üye olan öğretim elemanları, yüksek öğretim kurumları içinde parti faaliyetinde bulunamaz ve parti propagandası yapamazlar. Ayrıca, yönetim görevi alanlar dışındaki öğretim elemanları sendikaya üye olabilir. 2011 yılı itibarıyla toplam akademik personel sayısı 111.495'tir. Öğretim elemanlarının 3 sınıf bağlamında en büyük sınıfın 45.732 ile öğretim üyeleri, ikincisi 40.053 ile öğretim yardımcıları sınıfı, en küçük sınıf ise 25.710 ile öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfıdır. Akademik personelin atanması, akademik personel rejiminin temel niteliği açık rütbe sınıflandırması sistemine sahip olmasıdır. Akademik personel rejiminde, akademik kariyer ve akademik kadro ataması süreçleri yer alır. Bu süreçlerden akademik kariyer, lisans eğitiminin üzerine, lisansüstü, yüksek lisans ve doktora eğitimi, doçentlik ve profesörlükten oluşur. Akademik kadro ataması ise akademik kariyere bağlı olarak ortaya çıkar. Bu doğrultuda, akademik kariyer süreci, araştırma görevlisi, yardımcı do, statü sayı profesör 15.529, doçent 8.486, yardımcı doçent 21.717, öğretim üyeleri sınıfı toplamı 45.732, öğretim görevlisi 17.520, okutman 8.190 gör. Ve okutmanlar sınıfı toplamı 25.710, araştırma görevlisi 36.669, uzman 3.257, çevirici 23 erp 104, öğretim yardımcıları sınıfı toplamı 40.053, genel toplam 111.495.172. Kamu personel hukuku, Yüksek Öğretim Personel Kanunu'na göre, akademik personel, öğretim elemanları 3 sınıfa ayrılmıştır. Bunlar, öğretim üyeleri sınıfı, profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcıları sınıfıdır. Araştırma görevlileri, uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacıları. Tablo 7.4, 2011 yılı itibarıyla akademik personel sayısı, kaynak ÖSYM, 2010-2011 öğretim yılı, yüksek öğretim istatistikler, doçentlik, doçentlik, profesörlük silsilesini izler. Öğretim görevliliği, okutman, uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı kadroları ise bu kariyer silsilesi dışında yer alır. Ancak bu kadrolardan gerekli koşullar içerisinde kariyer kadrolarına atanma idarenin takdiri çerçevesinde mümkündür. Akademik kadroların, profesörlük hariç olmak üzere, akademik kadroların her birine, akademik kariyerini dışarıdan sürdürmüş kişilerin atanması mümkündür. Örnek olarak devlet memurları kanunu çerçevesinde, memur olarak görev yapan bir kişinin dışarıdan lisansüstü eğitim sonrasında doktorasını tamamlayıp, ilgili yasal ve yüksek öğretim kurumunun kurulları çerçevesinde, yardımcı doçentlik kadrosuna atanması mümkündür. Bu nedenle, akademik personel rejimini, açık rütbe sınıflandırması sistemi olarak betimlemekteyiz. Akademik personelin öğretim üyesi sınıfı dışındaki kadrolarda açıktan ya da naklen atamalar, 2008 tarihli öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik çerçevesinde yapılır. Yönetmelik, devlet ve vakıf yüksek öğretim kurumlarının öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamaları kapsar. Yönetmelik ile adaylar öncelikle, merkezi olarak ÖSYM tarafından yapılan akademik personel ve lisansüstü eğitim sınavı ALES ve merkezi yabancı dil sınavında belirli bir puan almak zorundadır. Bunun dışındaki genel ve özel koşulları sağlayan adaylar, ilan edilen kadrolara başvururlar. Sınav jürisi, ALES notu, yabancı dil puanı ve lisans diploma notunun belirli bir oranına göre adayları sıralayarak ön değerlendirme yapar ve müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının 4 katına kadar adayı giriş sınavına çağırır. Adaylar, ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından yazılı olarak yapılan giriş sınavına alınır. Değerlendirme, ALES notu, yabancı dil puanı, lisans diploma notu ve giriş sınavı notunun belirli bir oranı çerçevesinde yapılır ve ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Sonuçta, başarılı olan adayların ataması yapılır. Bu süreç, öğretim üyeleri dışındaki akademik personelin hizmete alınmasını rasyonel esaslara bağlamıştır. Ancak kanımızca, giriş sınav notunun oranının düşürülmesi liyakati artıracaktır. Yardımcı doçentliğe atanma, belirli süreli bir atanmadır. Yardımcı doçentlik sürekli ve güvenceli bir kadro değildir. Araştırma görevliliği gibi, yardımcı doçentlik kadrosunda bulunma, belirli süre ve diğer koşullara tabidir. İlk olarak açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler. Biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere 3 profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır. Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde 2'şer veya 3'er yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. Belirtmek gerekir ki, 2000 tarih ve 4584 sayılı kanun ile Yüksek Öğretim Kanunu'na geçici 47. madde eklenmiştir. Bu hükümde, yardımcı doçentlik kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının çalışma sürelerindeki sınırlama kaldırılmıştır ibaresi yer almaktadır. Bu hükme dayalı olarak, yardımcı doçentlik kadrosu için üst sürenin kalktığı yönünde kimi yargı kararları ve yorumlar bulunsa da kanımızca, öncelikle bu hüküm esas olarak bir öğrenci af kanunun bir fıkra 7. Ünite, diğer kamu görevlileri, askeri personel, hakim savcılar ve akademik personel, 173 akademik personelin öğretim üyesi sınıfı dışındaki kadrolarda açıktan ya da naklen atamalar, 2008 tarihli öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik çerçevesinde yapılır. Yardımcı doçentliğe atanma, belirli süreli bir atanmadır. Yardımcı doçentlik sürekli ve güvenceli bir kadro değildir. Bu olgu esas olarak, akademisyenliğin bir kariyer mesleği olmasından kaynaklanır. Sınav oluşturmakta ve son fıkrada 2 ay içinde başvuru koşulu bulunmaktadır. Dolayısıyla, hüküm geçmişe yönelik olarak süresi uzatılmayan yardımcı doçentlere bir af getirmiştir. Yoksa bu hükmü bütünüyle yardımcı doçentlikte üst süreyi ortadan kaldırmış gibi yorumlamak mümkün değildir. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar şunlardır. A. Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya üniversiteler arası kurulun önerisi üzerine yüksek öğretim kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak. B. Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek 3 kişilik bir jüri tarafından. Sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçe 150-200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak. Ayrıca, üniversiteler, yardımcı doçentlik kadrosuna atama için bu maddede aranan asgari koşulların yanında, Yüksek Öğretim Kurulu'nun onayını almak suretiyle münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. Doçent, statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilir. Doçentlik, güvenceli ve sürekli bir kadrodur. Doçentlik kadrosuna atanmak için, diğer koşullar yanında, doktor unvanına sahip olan kişilerin üniversiteler arası kurul tarafından yapılan doçentlik sınavında başarılı olması gerekir. Açık bulunan doçentlik kadrosu, rektörlükçe, isteklilerin başvurması için ilan edilir. Müracaat eden adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere 3 profesör tespit edilir. Bu profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler. Rektör, bu mütalaalara dayanarak, üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapar. Doçentliğe atanmak için doçentlik unvanını almış olmak gerekir. Ayrıca, üniversiteler, doçentlik kadrosuna atama için, Yüksek Öğretim Kurulu'nun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. Profesörlük en üst akademik unvandır. Profesörlük, güvenceli ve sürekli bir kadrodur. Profesörlükte, yükselme ve atama işlemi, birleşik işlemdir. Profesörlüğe yükseltilerek atama yapılabilmesi için, ilk olarak, üniversitelerde veya yüksek teknoloji enstitülerinde atama yapılacak olan profesörlük kadroları, rektörlük tarafından ilan edilir. Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini tespit etmek için üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca en az 3'ü başka üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim alanıyla ilgili 5 profesör seçilir. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine rektör atamayı yapar. Profesörlüğe yükseltilerek atamada aranan koşullar şunlardır. A. Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az 5 yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak. B. Doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmak gerekir. Bu yayınlardan biri, başvuru dosyasında başlıca araştırma eseri olarak belirtilir. Ayrıca, üniversiteler, profesörlüğe yükseltilerek atama için aranan bu asgari koşulların yanında, Yüksek Öğretim Kurulu'nun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. 174. Kamu personel hukuku doçent, statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilir. Doçentlik, güvenceli ve sürekli bir kadrodur. Profesörlük en üst akademik unvandır. Profesörlük, güvenceli ve sürekli bir kadrodur. Öğretim görevlileri sözleşme ile belirli süreli olarak ya da kadro şartı aranmaksızın ders saati başına istihdam edilen akademik personeldir. Öğretim görevlileri, üniversitelerde ve bağlı birimlerinde atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim, öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayıyla öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok 2 yıl süre ile atanabilirler. Bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir. Okutmanlar, ilgili kurumların görüşü alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün önerisi ve rektörün onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar. Okutmanların, atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer ancak yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Araştırma görevlileri, belirli süreli olarak kadroya atanırlar. Dolayısıyla güvencesiz bir kadrodur. Bu kadroda bulunanların belirli bir süre içerisinde akademik kariyerlerini tamamlayıp öğretim üyeliği sınıfına geçmeleri beklenir. Bunlar iki kesime ayrılabilir. Birincisi, Yüksek Öğretim Kanunu'nun 33A maddesine göre atananlar. İkincisi yine aynı yasanın 50GD maddesine göre atananlardır. Bu çerçevede, birinci tür araştırma görevlileri, yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili ana bilim veya ana sanat dalı başkanlarının önerisi, bölüm başkanı, dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayıyla araştırma görevlisi kadrolarına en çok 3 yıl süre ile atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler. İkinci tür, lisansüstü öğrencilerinin eğitim süresince öğretim yardımcıları sınıfındaki kadrolardan birine atanması biçimindedir. Bu atamada kullanılan kadro genellikle araştırma görevlisi kadroları olmaktadır ve bu çerçevede ilgili hükme göre lisansüstü öğretim yapan öğrenciler kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler. Akademik personelin maaş rejimi ve disiplin cezaları akademik personelin maaşlarının hesaplanmasında memurların maaşlarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır. Akademik personelin maaş unsurları, aylık gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, ek gösterge aylığı, yan ödemeler ve sosyal hak ve yardım nitelikli ödemelerden oluşur. Akademik personelin maaş rejimi, genel olarak memur maaş rejimi ile yapısal olarak benzerdir. Ancak yan ödemeler açısında farklılık bulunmaktadır. Bu doğrultuda, akademik personelin, memurlardan farklı ad altındaki yan ödemeleri şunlardır. Üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, geliştirme ödeneği, eğitim öğretim ödeneği. Akademik personele özgü, bir başka mali hak, ek ders ücretidir. İlgili mevzuatta anılan AK7, ünite, diğer kamu görevlileri, askeri personel, hakim savcılar ve akademik personel, 175, akademik personelin memurlardan farklı ad altındaki yan ödemeleri şunlardır. Üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, geliştirme ödeneği, eğitim öğretim ödeneği. Akademik personele özgü, bir başka mali hak, ek ders ücretidir. Demik personele, belirtilen koşullar çerçevesinde, memurların maaş rejiminde yer alan, makam tazminatı, görev tazminatı, temsil tazminatı, yabancı dil tazminatı, ek ödeme verilir. Akademik personele özgü yan ödemelerden birisi üniversite ödeneğidir. Devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memurunun ek gösterge dahil brüt aylık tutarının akademik unvan ve akademik idari görevlere göre yasa ile belirlenmiş farklı oranlardaki miktarı her ay üniversite ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez. İdari görev ödeneği ise akademik personelden idari görev yapanlara almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının yasada saptanan oranında verilir. Geliştirme ödeneği, diğer yüksek öğretim kurumlarına göre sosyoekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yüksek öğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının devlet memurları kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın 5 katına kadar ödenebilir. Geliştirme ödeneği verilecek yüksek öğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Yüksek Öğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın görüşü ve Maliye Bakanlığı'nın tekliş üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu ödenek, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Ayrıca, Yüksek Öğretim Kanunu'nun 33. maddesi ve 39. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yurt dışına gönderilenler ile anılan kanunun 38. maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere, yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığı brüt tutarının 12'de biri, her ay aylıklarla birlikte eğitim öğretim ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Akademik personele özgü bir başka ödeme, ek ders ücretidir. Yüksek Öğretim Kanunu'na göre, madde 36, öğretim üyeleriyle öğretim görevlisi ve okutmanların haftalık mecburi ve maaş karşılığı bir ödeme yapılmadan vermek zorunda olduğu asgari ders saati bulunmaktadır. Buna göre, öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yüksek öğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari 10 saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise haftada asgari 12 saat ders vermekle yükümlüdür. Haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarına göre, unvanlarına göre Maliye Bakanlığı'nın görüşü üzerine Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve şilen yapılması şartıyla. En çok 20 saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok 10 saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır. Ek ders ücreti, akademik unvana göre belirlenen göstergelerin devlet memurları kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur. Yüksek Öğretim Personel Kanunu'na göre Madde 10 Öğretim Elemanları, devlet memurları kanununda düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan faydalanırlar. Yüksek öğretim üst kuruluşları ile yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanı, yönetici, memur ve diğer personelin disiplin rejimi, yüksek öğretim kanununda kabul edilen hükümlere dayalı olarak madde 53 yumuşak GB ve 65A9 1982 tarihli 176 kamu personel hukuku yüksek öğretim kurumları yönetici, öğretim elemanı ve memurları disiplin yönetmeliği ile belirlenmiştir. Yüksek Öğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanunu'nda bu kişilerin disiplin rejiminin yönetmelik ile belirleneceği dışında disiplin amirleri ve kurullarına ilişkin bir fıkra bulunmakta, başka bir düzenleme yer almamakta, rejim bütünüyle düzenleyici idari işlem ile karar altına alınmıştır. Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarındaki öğretim elemanı, yönetici, memur ve diğer personelin disiplin rejimi ve disiplin cezalarının yönetmelik ile düzenlenmesi, geçmiş ünitelere açıkladığımız anayasal ilkeler ile disiplin hukukunun temel ilkelerinden olan kanunsuz disiplin cezası olmaz ilkesine aykırıdır. Ayrıca eklemek gerekir ki, 1982 Anayasası'nın 130. maddesi, öğretim elemanlarının disiplin işlerinin yasa ile düzenlemesi hükmüne amirdir. Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarındaki öğretim elemanı, yönetici, memur ve diğer personelin disiplin rejimi ve disiplin cezalarının yönetmelik ile düzenlenmesi 1982 Anayasası'nın 130. maddesi yanında hangi hükümlerine aykırıdır? İlgili yönetmelikte belirlenen Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarındaki öğretim elemanı, yönetici, memur ve diğer personelin disiplin cezaları şunlardır. 1. Uyarma. Görevde ve davranışta daha dikkatli olunması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 2. Kınama. Görevde ve davranışta kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. 3. Yönetim görevinden ayırma. Rektörlük, dekanlık, enstitü müdürlüğü, yüksekokul müdürlüğü, bölüm başkanlığı, ana bilim dalı başkanlığı, ana sanat dalı başkanlığı, bilim dalı başkanlığı veya sanat dalı başkanlığı görevinden ayırmaktır. 4. Aylıktan kesme. Brüt aylıkları 1 yumuşak G 31 yumuşak G 8 arasında kesinti yapılmasıdır. 5. Kademe ilerlemesinin durdurulması. Bulunulan kademedeki ilerlemenin şilin ağırlık derecesine göre 1-3 yıl durdurulmasıdır. 6. Görevinden çekilmiş sayma. Görevle ilişkinin istekle olmuşçasına kesilmesidir. 7. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma. Devlet veya vakıf yüksek öğretim kurumunda öğretim elemanı veya yardımcısı olarak akademik bir kadroya bir daha alınmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır. 8. Kamu görevinden çıkarma. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleriyle belediyelerin kurdukları birlikler, döner sermayeli kuruluşlar, fonlar, kefalet sandıkları gibi kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak bir daha alınmamak üzere görevden çıkarmadır. Akademik personelin hizmetle ilişkisinin kesilmesi, akademik personelin hizmetle ilişkisinin kesilmesini gerektiren durum ve haller şunlardır. 1. Disiplin cezası olarak üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ya da kamu görevinden çıkarma cezasının alınması. 2. Öğretim elemanlığına atanma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da sonradan kaybetmesi. 3. Öğretim elemanlığından çekilme ve çekilmiş sayılma. 4. Öğretim elemanının emekliye ayrılması. 5. Öğretim elemanının ölümü. 7. Ünite, diğer kamu görevlileri, askeri personel, hakim savcılar ve akademik personel. 177. MKAVE 378 kamu personel hukuku askeri personel rejimini açıklayabilmek. Askeri personel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan, yükümlüler ve sivil memurlar dışındaki personeldir. Askeri personel, Türk kamu personel rejiminde, diğer kamu görevlileri içerisinde yer alır. Askeri personel rejimi, esas olarak 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile düzenlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anayasa ve yasalarca verilen görevleri, temelde 3 tür kamu görevlisi eliyle yürütülür. 1. Küme, yaşam uğraşı olarak askerlik mesleğini yürüten kesimdir. Bu küme kendi içerisinde 3 alt kümeye ayrılır. Bunlar, subaylar, astsubaylar ile uzman erbaş ve erlerdir. Bu alt kümeye, askeri öğrencileri de özel bir kesim olarak eklemek mümkündür. İkinci ana kümeyi, askerliği vatan hizmeti olarak yapan kesim oluşturur. Üçüncü kümeyi, sivil memurlar oluşturur. Sivil memurlar, genel statü olarak devlet memurları kanununa tabi olmakla birlikte, bu kesime, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve 1930 tarihli ve 1632 sayılı askeri ceza kanunu da uygulanır ve, hakim ve savcıların personel rejimini tanımlayabilmek. Hakim ve savcılar, adalet hizmetlerini yürüten personeldir. Adalet hizmetleri, hakim ve savcılar yanında, devlet memurları kanununda hüküm altına alınan statülerdeki personel eliyle yürütülür. Hakim ve savcılar, Türk kamu personel rejimi içerisinde diğer kamu görevlileri olarak sınıflandırdığımız kesim içerisinde yer alırlar. Hakim ve savcıların personel rejimi, genel memurluk rejiminden ayrı olarak, 1982 Anayasası'nın koyduğu anayasal ilkeler çerçevesinde, 1983 tarih ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile düzenlenmiştir. Hakim ve savcıların personel rejiminin karar ve yönetim organı ise, anayasal bir kurul olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'dur. Hakim ve savcıların personel rejimi, 1982 Anayasası'na göre hizmetin niteliğine dayanan iki ilke üzerine inşa edilmiştir. Bunlar, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatıdır. Akademik personel rejimini açıklayabilmek. Akademik personel, yüksek öğretim hizmetlerini yürüten, öğretim elemanlarından oluşur. Yüksek öğretim hizmetleri, öğretim elemanları yanında, devlet memurları kanununda belirtilen statüdeki personel eliyle yürütülür. Akademik personel, 1982 Anayasası'nın 128, 129 ve 130. maddeleri çerçevesinde genel statüsü anayasal olarak hüküm altına alınan ve diğer kamu görevlileri içerisinde yer alan personeldir. Akademik personelin genel statüsü, 1983 tarih ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ile düzenlenmiştir. Akademik personelin statüsüne ilişkin olarak, bu yasada hüküm bulunmayan durumlarda, 1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Akademik personel, öğretim elemanları 3 sınıfa ayrılmıştır. Bunlar, öğretim üyeleri sınıfı, profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcıları sınıfıdır. Araştırma görevlileri, uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacıları, özet 1 NMAÇ 2 NMAÇ 3 NMAÇ 7. Ünite, diğer kamu görevlileri, askeri personel, hakim savcılar ve akademik personel, 179.1. Aşağıdakilerden hangisi askeri hizmetleri yürüten personelden değildir? A. Statü hukukuna bağlı subay. B. Sözleşmeli astsubay. C. Geçici subay. D. Sözleşmeli subay. E. Sivil memur. 2. Askeri personel rejimi içerisinde en önemli kurul aşağıdakilerden hangisidir? A. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu. B. Askeri Personel Kurulu. C. Yüksek Askeri Şura. D. Milli Eğitim Şurası. E. Milli Güvenlik Kurulu. 3. Genel kural olarak Yüksek Askeri Şura'nın başkanı aşağıdakiler hangisidir? A. Başbakan. B. En kıdemli Orgeneral. C. Milli Savunma Bakanı. D. Cumhurbaşkanı. E. Genelkurmay Başkanı. 4. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca askeri personelin özgü olan yan ödemelerdendir? A. Makam tazminatı. B. Görev tazminatı. C. Hizmet tazminatı. D. Temsil tazminatı. E. Özel hizmet tazminatı. 5. Hakim ve savcıların personel rejiminin düzenleyen ve yöneten anayasal kurul aşağıdakilerden hangisidir? A. Milli Güvenlik Kurulu. B. Milli Eğitim Şurası. C. Personel Kurulu. D. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. E. Adliye Kurulu. 6. Aşağıdakilerden hangisinin bütün özlük hakları Hakimler ve Savcılar Kanunu'na tabidir? A. Anayasa Mahkemesi Başkanı. B. Yargıtay Başkanı. C. Danıştay Başkanı. D. Yargıtay Tetkik Hakimi. E. İdari Yargı Hakimi. 7. Hakimlik ve savcılık mesleğine, sınav ve adaylık koşuluna uymadan belirli koşullara sahip hangi meslekten kişiler atanabilir? A. Kamudaki genel müdür. B. Daha üst yöneticiler. B. Doçent ve profesörler. C. Mali müşavirler. D. Büyükelçiler. E. Valiler. 8. Aşağıdaki hangi kamu personelinin disiplin suç ve cezaları yasa yerine yönetmelikle belirlenmiştir? A. Hakim ve savcılar. B. Akademik personel. C. Dışişleri Bakanlığında görev yapan memurlar. D. Adalet Bakanlığında görev yapan memurlar. E. İçişleri Bakanlığında görev yapan memurlar. 9. Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilere üye olamaz? A. Profesör. B. Doçent. C. Okutman. D. Hakim. E. Yardımcı doçent. 10. Aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu'nda yer almaz, yalnızca akademik personele özgüdür? A. Uyarma B. Kınama C. Aylıktan kesme D. Kademe ilerlemesinin durdurulması E. Yönetim görevinden ayırmak kendimizi sınayalım. 180 Kamu Personel Hukuku 1. Cilt yanıtınız yanlış ise askeri personel rejimi bölümünü yeniden tekrar okuyunuz. 2. Cilt yanıtınız yanlış ise askeri personel rejimi bölümünü yeniden tekrar okuyunuz. 3. A yanıtınız yanlış ise askeri personel rejimi bölümünü yeniden tekrar okuyunuz. 4. C yanıtınız yanlış ise askeri personel rejimi bölümünü yeniden tekrar okuyunuz. 5. D yanıtınız yanlış ise hakim ve savcıların personel rejimi bölümünü yeniden tekrar okuyunuz. 6. E yanıtınız yanlış ise hakim ve savcıların personel rejimi bölümünü yeniden tekrar okuyunuz. 7. B yanıtınız yanlış ise hakim ve savcıların personel rejimi bölümünü yeniden tekrar okuyunuz. 8. B yanıtınız yanlış ise akademik personel rejimi bölümünü yeniden tekrar okuyunuz. 9. D yanıtınız yanlış ise akademik personel rejimi bölümünü yeniden tekrar okuyunuz. 10. E yanıtınız yanlış ise akademik personel rejimi bölümünü yeniden tekrar okuyunuz. Sıra sizde. Bir yüksek askeri şura, askeri personelin terş ve hizmetle ilişkilerinin kesilmesindeki en yetkili kuruldur. Kurul, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı dışında askeri bürokrasinin en üst kesiminden oluşur. Yüksek Askeri Şura, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi askeri personel rejiminin en önemli karar merciidir. Sıra sizde. İki hakim ve savcıların personel rejiminin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu HSYK tarafından düzenlenmesi ve yönetilmesi, hakim ve savcıların personel rejiminin iki kurucu anayasal ilkesi olan mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik teminatının olmazsa olmaz koşuludur. Kurulda atanmışlar yer alsa da sayısal olarak çoğunluk üyelerin hakim ve savcıların kendilerinin seçtiği kurul, hakim ve savcıların personel rejiminin kendi kendini yönetim usulüne bağlı olduğunun en önemli göstergesidir. Böylelikle bu kurul, hakim ve savcıların bağımsız ve teminat içinde yargı hizmetlerinin yürütebilmesinin asgari koşulunu oluşturmaktadır. Sıra sizde. 3. Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarındaki öğretim elemanı, yönetici, memur ve diğer personelin disiplin rejimi ve disiplin cezalarının yönetmelik ile düzenlenmesi, anayasanın 130. maddesi yanında, geçmiş ünitelerde ayrıntılarıyla tartıştığımız 128 yumuşak G 2. maddesine açıkça aykırılık taşımaktadır. Bu olgu, akademik özgürlüğü temelden yaralamaktadır. Kendimizi sınayalım yanıt anahtarı. Sıra sizde. Yanıt anahtarı. Bu üniteyi tamamladıktan sonra, sözleşmeli personel rejimini açıklayabilecek, geçici personel rejimini tanımlayabilecek, işçi istihdam rejimini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. İçindekiler: postfordizm sözleşme ilişkisi, idari hizmet sözleşmesi, sözleşmenin feshi, iş sonu tazminatı, kadro karşılığı, sözleşmeli personel, geçici personel, sürekli işçi, geçici işçi. Anahtar kavramlar. Amaçlarımız ne? Kamu personel hukuku, sözleşmeli personel rejimi, geçici personel rejimi, işçi istihdam rejimi. 8. Kamu personel hukuku yardımcılar: sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi. Sözleşmeli personel rejimi, sözleşmeli personel, kamu personelinin yardımcılar kategorisinin bir alt istihdam biçimidir. Sözleşmeli personel esas olarak statü hukukuna bağlı olarak değil, sözleşme ilişkisiyle idare tarafından istihdam edilir. Sözleşmeli personel ile idare arasında iki tarafın karşılıklı iradesine dayalı bir akit vardır. Ancak istihdam rejimi, bu akit yanında ve onun üzerinde olan idare tarafından tek yanlı olarak idari düzenleyici işlemlerle de düzenlenmektedir. Sözleşmelilik rejimi, iki tarafı karşılıklı irade yanında, idarenin tek yanlı işlemleriyle de düzenlediği bir alandır. Diğer yandan, sözleşmeliliğin ayırt edici ve yukarıdaki unsura bağlı bir diğer niteliği memurluğun tersine, güvencesiz bir istihdam biçimi olmasıdır. Devlet memurları kanunu çerçevesinde, sözleşmeli personelin bir diğer niteliği istisnai bir istihdam olmasıdır. Sözleşmeli personelin genel niteliği, güvencesizlik ve istisnailik, Türk kamu personel rejiminde görevin niteliği itibarıyla asli ve sürekli görevler memurlar aracılığıyla yürütülür. Memurlar, aynı zamanda yukarıdaki ünitelerde açıkladığımız gibi, istihdam biçimi olarak sürekli nitelikte, statü hukuku çerçevesinde istihdam edilirler. Sözleşmeli personel ise memurların tersine, istihdam biçimi açısından geçicidirler ve akti ilişki ile çalıştırılırlar. İşin niteliği itibarıyla tali görevleri yürütürler. Sözleşmeliliğin özünü, yaptıkları işin niteliği itibarıyla talilik, istihdam açısından geçicilik, dolayısıyla güvencesizlik ifade eder. Kamu idarelerinde memur ve işçi dışındaki sözleşmeli ve geçici personele neden ihtiyaç duyulmaktadır? 1980 sonrası sözleşmeli personel istihdamı, postfordist birikim rejiminin bir unsuru olan esneklik politikalarının bir sonucu ve aracı olarak genişleme ve memur statüsünün yerine geçme eğilimine girmiştir. Sözleşmeli personel istihdam biçimi, 1965 tarihli Devlet Memurları Kanunu'nun ilk biçiminde yer almıştır. Ancak 1980 sonrası bu istihdam biçimi, yasanın ilk halinde tanımlanan, sınırlı ve istisnai bir istihdam olmaktan çıkarak çok türlü ve kural istihdam olmaya yönelmiştir. Sözleşmelilik, güvencesizliği özünde barındırmakla birlikte, 1980 sonrasında zamansal olarak kısa dilimlerde değil, zincirleme akitlerle uzun dilimlerde istihdam edilmeye başlanmıştır. Yardımcılar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi. 1980 sonrası sözleşmeli personel, özellikle düzenleyici kurumlarda memur on bütünüyle yerine geçen bir istihdamı biçimi olmuştur. Bu kurumlarda, memurluk bütünüyle ortadan kalkarak, anayasal ilkenin hilafına asli ve sürekli görevler, sözleşmeli personel eliyle yerine getirilmeye başlanmıştır. İdare ile sözleşmeli personel arasındaki sözleşme, yasa koyucunun düzenlemeleri ve yargı içtihatlarıyla idari hizmet sözleşmesi olarak kabul edilmiştir. Bu çerçevede, idari hizmet sözleşmelerinin niteliğini açıklamamız gereklidir. İdari hizmet sözleşmesi idare ile sözleşmeli personel arasında kurulan hukuki ilişki, idari hizmet sözleşmesi aracılığıyla kurulur. İdarenin sözleşmeli personel ile kurduğu ilişkinin idari hizmet sözleşmesi olarak nitelendirilmesi, ilk defa Danıştay'ın 1964 tarihli bir içtihat birleştirme kararı, Danıştay İçtihat Birleştirme Kararı, E-1964, yumuşak G-674, K-1964, yumuşak G-344 ile kabul edilmiştir. Danıştay, içtihat birleştirme kararı ile birlikte, sözleşmeli personelin sözleşmesinin niteliği hukuki olarak açıklığa kavuşmuştur. Bu içtihat sonrasında, yargı kararları düzenlilik kazanmıştır ve bu içtihat diğer yüksek yargı organlarınca da benimsenmiştir. Örnek olarak Anayasa Mahkemesi, Devlet Memurları Kanunu'nun 4 yumuşak GB maddesine bağlı personelin idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edildiği görüşünü benimsemektedir. Anayasa Mahkemesi kararı, E-2008 yumuşak G-54, K-2011 yumuşak G-45, 1980 sonrasında ise sözleşmeli personel istihdamının bazı kurumların teşkilat kanunlarında, memurluğun yerine temel istihdam biçimi olarak yer alması ile sözleşmeli personelin idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edileceği bu teşkilat kanunlarında açıkça hüküm altına alınmıştır. İdare ile personel arasındaki sözleşmenin idari hizmet sözleşmesi olmasının bir temel sonucu da taraşların uyuşmazlığı durumunda yargı yerinin idari yargı olmasıdır. İdari hizmet sözleşmesinin nitelikleri, özellikle Danıştay'ın kararları ve doktrindeki tartışmalarla açıklığa kavuşmuştur. Bu çerçevede, idari hizmet sözleşmesinin unsurları şunlardır. Taraşlardan biri idaredir. İdarenin karşı tarafa göre üstünlüğü söz konusudur. Sözleşmenin konusu kamu hizmetinin yürütülmesidir. Taraşlardan biri idaredir. İdari hizmet sözleşmesinin birinci unsuru, sözleşmenin taraşlarından bir tanesinin idare olmasıdır. Ancak belirtmek gerekir ki, idarenin taraf olduğu her hizmet sözleşmesi idari hizmet sözleşmesi değildir. İdare, herhangi bir pozisyon işgal etmeyen kişilerle özel hukuka bağlı olarak hizmet sözleşmesi akdedebilir. İdarenin karşı tarafa göre üstünlüğü söz konusudur. İdari hizmet sözleşmesinin bir diğer unsuru idarenin diğer tarafa göre ayrıcalıklı konumudur. Buna göre, idare, sözleşmede tek taraşı değişiklik yapma ya da yaptırım uygulama yetkisine sahiptir. Bu olgunun nedenselliği, kamu yararı ilkesinde düğümlenmektedir. İdare kamu yararının gerektirdiği durumlarda, üstün konumuna bağlı yetkilere sahiptir. Böylece, özel hukuk sözleşmelerindeki karşılıklılık durumu, idari hizmet sözleşmelerinde idarenin üstün ve düzenleyici yetkisinin varlığına geçmektedir. Sözleşmenin konusu kamu hizmetidir. İdari hizmet sözleşmesinin üçüncü unsuru, sözleşmenin konusunun kamu hizmeti olmasıdır. Ancak, bu unsur tek başına, bir hizmet sözleşmesinin idari hizmet sözleşmesi olması için yeterli koşul değildir. Konusu kamu hizmeti olup, özel hukuka bağlı bir hizmet sözleşmesi de olabilir. 184. Kamu personel hukuku sözleşmeli personelin türleri ve nicel görünümü sözleşmeli personel rejiminin temel istihdam biçimi Devlet Memurları Kanunu'nun 4 yumuşak GB maddesine göre istihdamdır. 4 yumuşak GB istihdam biçimi ana sözleşmeli personel istihdam rejimidir. Diğer türler bu rejimden zaman süreci içerisinde kopmuşlardır. Sözleşmeli personel istihdam biçimi, neredeyse uygulandığı her kurum için farklı özellikler arz etse bile, temelde 5 türe ayırmamız olasıdır. Bunlar, 4 yumuşak GB sözleşmeli personel, kadro karşılığı sözleşmeli personel, kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personel, örgüt yasalarına göre sözleşmeli personel, belediye ve il özel idarelerinde sözleşmeli personel. Bu türler, aşağıda ayrıntıları ile açıklanacaktır. Sözleşmeli personel istihdamının nicel görünümüne baktığımızda, Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre 2007-2010 yılları arasında son derece yüksek bir artışla bu istihdam biçiminin toplam kamu personeli içerisindeki oranı yaklaşık 2 kat artmıştır. Ancak 02/06/2011 tarihli ve 632 sayılı kanun hükmünde kararname ile devlet memurları kanununa eklenen geçici 37. madde ile belediyelerde istihdam edilenler hariç olmak üzere sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan personelin istekleri halinde memur kadrolarına atanması olanağı getirilmiştir. Bu düzenleme ile sözleşmeli personelin toplam kamu personeli içerisindeki oranı yarı yarıya düşerek 2007 yılı düzeyine inmiştir. 2011 yıl sonu itibarıyla toplam sözleşmeli personel sayısı 169.282 ve toplam kamu personeli içerisindeki oranı %5,7'dir. 2011 yıl sonu itibarıyla sözleşmeli personelin bütçe ve kamu idarelerine göre dağılımına baktığımızda, merkezi idarenin toplamın %43,2'sini, kamu iktisadi teşebbüslerinin en yüksek oranı %46'sını, yerel yönetimlerin ise %10,8'ini istihdam ettiğini görüyoruz. Yıl sözleşmeli personel sözleşmeli personelin toplam içerisindeki oranı yüzde toplam kamu personeli 2765.557 5,82,832.463 2008-236.575 8,42,815.962 2009-279.136 9,82,841.973 2010-294.085 10,42,833.618 2011-169.282 5,72,986.548